Merhaba, ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız.
Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç kiralama platformu Voltify'ı konuk ediyorum. Ve iki konuğum var bu bölümde yine. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mehmet Yiğit ve aynı zamanda pazarlama direktörü Yasemin Ağırdır Aktan şu anda karşımda. Selamlar Yasemin, selamlar Mehmet, hoş geldiniz.
Merhaba Aykut, nasılsın?
Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz umarım.
Biz de çok iyiyiz. Çok sağ ol.
Heyecanlı görüyorum sizi çünkü yeni bir girişim, yeni bir oluşum ve Türkiye'de de bir ilki gerçekleştiriyorsunuz. Birazdan hikayeyi de dinleyeceğiz. Elektrikli araçlar konusunda Mehmet seninle birkaç kere yayın yapmıştık ama Yasemin'i ilk defa konuk ediyoruz. İstersen biraz sizleri tanıyarak başlayalım. Yasemin'le başlayalım. Yasemin, sen neler yapıyorsun? Kariyerin nasıl ilerledi? Nasıl oluştu bu hikaye? Nasıl başladı? Belki onunla başlayabiliriz.
Çok teşekkür ederim Aykut. Yasemin Ağırdır Aktan ben. 5 ay kadar önce Hedef Filo ailesine Voltify'ın proje aşamasında katıldım. O günden bu yana da hem markanın hem platformun oluşma sürecinde Mehmet'le birlikte yer alıyorum. Pazarlamadan sorumluyum ama bir startup yapısında olduğumuz için, çekirdek bir ekip olduğumuz için şu anda konudan bağımsız aslında tüm süreçleri birlikte yaratma, geliştirme çabasındayız. Geçmişte uzun süre IT ve telekomünikasyon sektörlerinde satışta ve pazarlamada bulundum çeşitli rollerde. Sonrasında da yine hepimizin çok iyi bildiği bir hızlı servis restoran marka grubunda bulundum. Ardından da öncelikle yeme içme sektörüne hizmet veren bir market markasında pazarlama grup müdürü olarak görev yaptım. Bunların hepsi birbirinden farklı sektörler ve iş modelleri oldu benim için. Çok farklı şeyleri tecrübe etmemi sağladı. Bugün de Voltify benim için hem yeni bir sektör hem de birden fazla modelin, birden fazla sektörün önünü açacak bir oluşumda yer alma fırsatı. Ve tabii ki yeni bir markanın, yeni bir işin doğuşunda yer almak, buna katkı sağlamak da herhalde bir pazarlama profesyoneli için en keyif verici tecrübelerden biridir diyebilirim.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Genelde Hedef Filo çalışanlarının hemen hemen hepsi benim gözlemlediğim kadarıyla bir startup kafasında. Bu da bir startup ve girişte Mehmet pozitif ayrımcılık yaptım. Kadınlara öncelik tanıdım. Şimdi belki podcast'i dinleyenler seni çok çok yakından tanıyor ama seni de biraz tanımak isteriz. Kariyerinde neler yaptın? Voltify'ın hikayesi nasıl oldu? Şirketin kurucusu ve CEO'su olarak belki en iyi sen anlatırsın diye düşünüyorum.
Tabii Aykut. Şöyle 20-22 yıldır bu otomotiv sektörü içindeyim. Çok kısa bir finans başlangıcım oldu. Ondan sonra hep otomotivde yer aldım. 13 yıldır Hedef Filo'da satış departmanında çeşitli yöneticilik görevleri yapıyordum biliyorsun. Bu fikir nereden çıktı? Şimdi Hedef Filo dediğin gibi startup kafası olan bir grup. Hep böyle yenilikler peşindeyiz. Biliyorsun TikTok olsun, Flamingo olsun, başka markalarımız da var. Biz dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. Yani zaten biraz yurt dışında bu işleri takip eden biri bilir ki dünya elektrikli arabadan başka bir şey konuşmuyor şu an. Özellikle pandemiden sonraki dönemde elektrikli araç satışlarında ciddi artış oldu. Geçen sene yaklaşık dünyada 11 milyon elektrikli araç satıldı. Türkiye bu rüzgarın biraz gerisinden geliyordu. Fakat biz şunu öngördük geçen sene. Dedik ki Türkiye'de de 2023 yılından sonra elektrikli araca geçiş süreci hızlanacak. Fakat bu süreçte insanların bu arabayı deneyimlemesi gerekiyor. Ve bunları deneyimleyebilecekleri bir yer yok. Yani deneyimlemekten kastımız şu. Hani arabayı test etmek değil. Çünkü test ettiğiniz zaman bir şey anlamıyorsunuz. Ya ben 6 aydır kendim elektrikli araç kullanıyorum. Şu an ben gerçek anlamda bir elektrikli araç deneyimi elde edebildim. Dolayısıyla minimum birkaç ay bu araçları kullanmanız, deneyimlemeniz, hayat tarzınıza uygun olması, memnun kalmanız çok önemli. Çünkü insanlarda elektrikli araca ilişkin bir merak var, bir istek var, bir heyecan var. Fakat bir deneyim eksikliği vardı. Biz bunu gördük. Gene elektrikli araca karşı bir takım bariyerler olduğunu gördük. Nedir bu bariyerler? İşte nerede şarj edeceğim? Şarj süresi ne kadar sürecek? Menziline kadar? İkinci elde ben bunu satabilecek miyim? Ya teknoloji değişirse vesaire gibi insanların kafasında soru işaretleri var. Dolayısıyla biz dedik ki biz burada yeni bir marka kuralım. Yeni bir şirket kuralım. Yeni bir marka oluşturalım. Bu markayla da insanlara hiçbir yerde bulamayacakları elektrikli araçları deneyimleme fırsatı sunalım. 3 aydan başlayan sürelerde daha bizim orta dönem kiralama dediğimiz yurt dışında EV subscription ya da Türkçesiyle abonelik modeli denen aslında full service orta dönem bir kiralama modeli geliştirdik. Ve şu an birey ya da kurum, burada birey de olabiliyor, bireysel kiralamamız da var. Bir birey ya da kurum Altify'ın sitesine girerek buradan beğendiği aracı, beğendiği sürede, istediği sürede kiralayıp, deneyimleyip iade edebiliyor. İsterse devam edebiliyor, isterse araç değiştirebiliyor, isterse kiralamayıp daha sonra satın da alabiliyor başka aracı. Tamamen esnek, basit, kolay bir sistem. Böylece de Türkiye'nin elektrikli araca geçiş sürecine aslında Voltify olarak katkı sağlamış oluyoruz. Temel olaya bakış açımız bu.
Anladım. Yani bu bir abonelik modelli platform, Spotify gibi, Netflix gibi düşünebiliriz. Son yıllar içerisinde zaten yeni neslin çok benimsediği bir iş modeli bu. Ve en güzel yanı da istediğiniz aracı kullanabiliyor olmanız. Mesela Tesla'yı deneyebilecek miyiz? İlk önce o merak ettim.
Evet, bu Tesla yakın zamanda portföyümüze katıldı. Şu an sitemizde mevcut. İsteyen kullanıcılar işlemleri tamamladıktan sonra 48 saat içerisinde aracı teslim alıp kullanmaya başlayabilir.
Anladım. Bir de 2010 yılından 2022 yılına kadar şöyle rakamlara baktım. Elektrikli araçlar konusunda günden güne ülkelerde sayılar artıyor dedin az önce. Mesela Japonya 2010 yılında lidermiş bu konuda. Ama ilk üçe baktığımızda Çin, Amerika ve Almanya'yı görüyoruz. Ve önümüzdeki yıllar içerisinde de diğer ülkeler onları takip edecektir diye düşünüyorum. Belki Yasemin'e sormalıyım. Yani Türkiye'deki gelişim nasıl? Sen nasıl görüyorsun Türkiye'deki gelişimi?
Türkiye'de şu an bir kere dünyada olduğu gibi aslında genel bir tedarikle ilgili bir zorluk var. Araç bulmak kolay değil. Elektrikli araçları bulmak da kolay değil. Dolayısıyla birçok insanın uzun süren bekleme listelerinde olduğunu görüyoruz. Fakat buna rağmen bir yandan da birçok aslında Türkiye'de yaşanan gündeme rağmen ilk 6 ayda da otomotiv satışlarında rekorlar kırıldığını da görüyoruz. Elektrikli araç konusunda Mehmet'in dediği gibi birazcık şu an dünyanın gerisindeyiz. Bir ivme var ama beklendiği ya da olması gerektiği seviyede değil. Burada tüketici bariyerleri ve altyapıyla ilgili endişeler hala biraz ön planda. Buna rağmen şu anda satışın %2.7'si civarında yanılmıyorsam, Mehmet beni düzeltir yanılıyorsam.
Evet, yani sürekli değişiyor rakamlar da o civarda.
Evet, elektrikli araç, bu da hiç az bir oran değil aslında. Altyapı da bunu destekleyecek noktada birçok Türkiye'de şu anda lisans sahibi şirket var. 120'yi geçmiş durumda hatta bu şirketlerin sayısı. Aşağı yukarı 4500 civarında ticari hizmet veren ünite var. Bu da demektir ki aslında şu anda Türkiye'de 2 üniteye bir tane de araç düşüyor. Yani bütün şartlar şu an Türkiye'nin bu geçiş sürecini destekleyecek şekilde ilerliyor. Ama tabii birçok yapılması gereken şey var. Bunlardan da bir tanesi kullanıcıların bu araçları deneyimlemesine fırsat vermekti. Mehmet'in zaten biraz önce çok güzel özetlediği gibi burada biz de bu fırsatı yaratmaya soyunduk. Bundan sonrası artık birazcık hem altyapının hem de tedarik tarafının kol kola kuvvetli bir şekilde ilerlemesi ve paralelde de enerjiyle ilgili, enerji üretimiyle ilgili bir takım teşviklerin, regülasyonların, düzenlemelerin yapılması ki bütün bu ekosistem hep birlikte hızlı bir atağa geçebilsin.
Yasemin, sen deneyimliyor musun peki?
Deneyimliyorum. Ben de 5 aydır bu göreve geldiğimden beri elektrikli araç kullanıcısıyım. Oldukça da memnun olduğumu söyleyebilirim. Ben de tabii ki birçok insan gibi başta eyvah nerede şarj edeceğim, nasıl şarj edeceğim, ne kadar sürecek, ne kadar yol gidebileceğim, kullanımı farklı mı, acaba ne tip alışkanlıklarımı değiştirmem gerekecek diye birazcık düşündüm ama bir kere performansını ve konforunun gerçekten daha önce kullandığım araçlardan farklı olduğunu söyleyebilirim. İkincisi de biraz önce de söylediğim sebeplerden aslında altyapı oldukça benim ihtiyacımı, en azından benim gibi bir kullanıcının ihtiyacını şu an karşılayacak noktada herhangi bir, yani şarjla ilgili de bir problem yaşamadım. Menzil hiç fena değil. Düşündüğümün çok üstünde, şehir içinde rahatlıkla bir hafta 10 gün süre tekrar bir şarj etmeden kullanabiliyorum. Dolayısıyla öneririm.
Şöyle bir ilavede bulunayım Aykut. Şimdi 2020 yılında Türkiye'de 844 tane elektrikli araç satıldı. Hibritlerden hariç konuşuyorum, yani şarja takılan EV dediğimiz. Battery Electric Vehicle. 844 tane satıldı. Bir sonraki sene 2000 küsur. Geçen sene 8000 civarında araç satıldı. Bu sene ilk 6 ay sonunda satılan elektrikli araç sayısı 10.000'e yaklaştı. Yani geçen senenin tamamında satılan elektrikli araçtan daha fazla araç ilk 6 ayda satıldı. Daha tam olarak Tesla ve TOGG'un teslimatlarının da başlayacağını düşünürsek bu sene Türkiye'de elektrikli araç pazarının 40.000'lere yaklaşacağını öngörüyoruz. Bu da aşağı yukarı %4'lük bir pazar payı ki geçen seneki pazar payının çok üstünde bir rakam. Bu noktada Türkiye'de dünyadaki gibi elektrikli araç satışları ve elektrikli araç ekosisteminin büyüdüğünü, hızlandığını gözlemleyebiliriz.
Anladım. Peki Türkiye'nin ilk elektrikli araçlar platformu olarak sadece son kullanıcıya yönelik mi bir hizmet veriyorsunuz, yoksa kurumlar da gelebiliyor mu size ve nasıl faydalar sağlıyor?
Şöyle, hem bireyler hem kurumlar Voltify'da üye olarak elektrikli araç kiralayabiliyorlar. Burada en önemli fayda şu aslında, burası bir platform olduğu için burada sadece Hedefilo değil, ilerleyen dönemde diğer tedarikçilerin de araçlarını sergileyecekleri, koyacakları bir yapı olacak. Ve burada müşteri istediği elektrikli aracı buradan istediği fiyattan, kilometreden, şartlarda seçip hızlı bir şekilde teslim alıp kiralama imkanına kavuşacak. Bugün hepimiz biliyoruz ki herhangi bir elektrikli aracı bulma şansınız yok. Yani 3 ay, 4 ay, 6 ay, 1 yıla varan bazı araçlarda bekleme süreleri var. Türkiye'ye de yeteri kadar gelmiyor çoğu markada. Dolayısıyla ne deneyimleme imkanı var ne de hızlı araca kavuşma imkanı var. Biz aslında ikisini de müşteriye sağlamış oluyoruz.
Evet.
Hem istedikleri aracı seçme imkanları var. Yani hangi marka modeli istiyorsa. Hedefimiz Türkiye'de satılan bütün marka modelleri platformda müşterilerimize sunmak. Aşağı yukarı %70'ini sunabiliyoruz Türkiye'de satılan modellerin. Çok yakında tamamını sunabiliyor olacağız. Dolayısıyla platforma gelen müşteri hangi aracı kullanmak istiyorsa seçecek, işlemini yapacak ve hızlı bir şekilde aracına kavuşacak. Aslında bizim müşteriye en önemli sunduğumuz katma değerlerden biri bu. Ama sadece araç da kiralamıyoruz. Biz bütün bu deneyim sürecinde müşterinin yanındayız. Uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Sadece aracı değil, araçla beraber tüm hizmetleri, eğer talep etmesi durumunda şarj desteği, gene talep etmesi durumunda evine şarj istasyonu kurulması, şarj şirketlerine üyelik yapılması vesaire, her konuda müşterinin yanındayız ve destek oluyoruz. Bu noktada da Türkiye'nin en güçlü partnerleriyle çalışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla çok gönül rahatlığıyla elektrikli aracı kafasında hiçbir soru işareti olmadan ister bireysel ister kurumsal müşterilerimizin kullanımına sunmuş oluyoruz.
Anladım. Şimdi elektrikli araçların maliyeti epey bir fazla ve son kullanıcılar belki de kurumlar onları satın almaktan vazgeçiyorlar maliyet nedeniyle. Ya da şöyle sorsam daha doğru olur herhalde. Tercih etmelerinin sebebi sadece maliyet mi oluyor? Siz nasıl burada bir deneyim yaratıyorsunuz? Onun dışında bazı şirketlerde karbon emisyonlarını azaltmak için bir takım hedefler koyuyorlar ve bu hedefleri tutturabilmek adına da son yıllar içerisinde epey bir şirket önemli yol kat etti. Bunlar mıdır ya da neler ekleyebilirsiniz?
Şöyle, özellikle yabancı menşeli şirketler zaten ciddi karbon emisyon hedefleri var. Bir noktada onlar gerek filolarını elektrikli araca geçirmek zorunda kalacaklar. Onun dışında yurt dışına ihracat yapan şirketlerin de karbon emisyon oranları artık daha önem kazanmaya başladı. Çünkü mesela örnek veriyorum, Avrupa'ya ihracat yapıyorsanız bir noktada oradaki regülasyonlar dolayısıyla diyecekler ki Avrupa'ya ihracat yapmak için toplam karbon emisyonu şu kadar olmalı. Dolayısıyla onu düşürmek için onların da bir elektrikli araç ihtiyacı aynı şekilde olacak. Bu işin regülatif tarafı aslında burada temel nokta. Şimdi elektrikli araç çok yeni bir konsept. Yani birkaç yıldır yani 10 yıldır tabii ki dünyada var ama yani özellikle hızlanması son birkaç yıldır olan bir konsept. Bu araçların normal araçlardan bir takım farklılıkları var. Örnek vermek gerekirse bu araçların bakım maliyetleri çok düşük. Çünkü normal benzinli ya da dizel arabaların gerektirdiği bakımları gerektirmiyor bu araçlar. Daha basit motorlarla çalışıyorlar. Daha az parçaları var. Dolayısıyla bu araçlardaki mekanik anlamda bakım onarım faaliyetleri daha kısıtlı. Fakat buradaki önemli kısım ne? Yazılım. Yani bu araçlarda yazılım çok önemli. Bu çoğu connected car. Dolayısıyla uzaktan müdahale etme imkanı olduğu zaman araca yazılım güncellemeleri aynı bir telefon gibi yapılabiliyor. Nasıl bugün biz cep telefonumuzda yazılımını güncelleyebiliyorsak bu arabaların da öyle kabiliyetleri var. Dolayısıyla bu tarafta yazılım çok önemli. Genelde bir sorun çıkıyorsa da yazılımla ilgili çıkıyor. Onu da update ettikleri ya da düzelttikleri zaman sorun ortadan kalkıyor. Diğer tarafı da batarya tabii ki. Şimdi bu arabalarda şöyle bir konu var. Batarya hasar gördüğü zaman bunun tamiri biraz zor. Genelde uzun süre serviste kalabiliyor. Bazı durumlarda direkt perte çıkabiliyor. Kasko maliyetleri biraz yüksek. Baktığınız zaman burada bu araçlar için ciddi bir ekspertiz gerekiyor, bir know-how gerekiyor. O da bizde var. Dolayısıyla biz bu elektrikli araç filolarını en iyi şekilde yönetip müşterilerimizin hizmetine sunma kabiliyetine sahibiz aslında. Bizim müşteriye sunduğumuz en önemli katma değer bu. Siz bu arabayı aldığınız zaman, bu araba kaza yaptığında ne yapacaksınız? Satın alma için konuşuyorum. Aldınız, kaza yaptı. Nasıl onaracaksınız? Ne kadar bekleyecek? Yerine ne araç kullanacaksınız? İkinci elde satmak istediniz. Öyle bir tecrübeniz var mı? Bu arabalara çünkü ikinci elde de satmak benzinli araç kadar kolay değil. Evet. Yani bunların hepsini çok ciddi düşünmek gerekiyor. Bu noktada da Voltify diyor ki önce siz bir deneyimleyin bu aracı. Bir, kullanabiliyor musunuz? Alışabiliyor musunuz? Sevdiniz mi? Memnun musunuz? Eğer bir yatırım yapacaksanız da bundan sonra yapın. Veya hiç yatırım yapmayın. Voltify'da aboneliğiniz devam etsin. Araçları değiştirin, kullanmaya devam edin. İkisi de sizin elinizde. Esnek bir sistem kuruyoruz.
Peki kullanıcılardan, yani şu anda kadar deneyimleyenlerden en çok gelen sorular neler? Mesela ilk defa kiralama yapacak olan kişi ya da kurumlar nasıl sorularla geliyorlar size?
Genelde şarjla ilgili en çok herhalde soru alıyoruz. Nerede şarj edilebileceği, hangi şirketlerin şarj hizmeti sunduğu, bunların ünitelerini nereden görebilecekleri, nasıl ödeme yapacakları, onlarda ayrı üyelik mi yapacaklar, ayrı bir uygulaması mı var, oraya nereden girecek gibi aslında daha önce hiç elektrikli aracını şarj etmemiş bir takım kullanıcıların, yeni kullanıcıların doğal olarak aklına ilk gelen sorular bunlar oluyor. Biz mümkün olduğunca teslimatlara ilk aşamada eşlik etmeye gayret ediyoruz şu anda. Çünkü müşterilere temas etmek için, onları anlamak için, nasıl bir motivasyonla bizden hizmet aldıklarını daha iyi görebilmek için iyi bir fırsat sunuyor. Orada bizim de kullanıcı olduğumuz duyduklarında özellikle doğrudan sordukları şey hep şarjla ilgili tecrübeler oldu. Bunun yanı sıra tabii araçla ilgili bir takım özellikleri ve aracın performansına dair sorular oluyor. Bu araçların performans ve konforunun daha bazı açılardan daha iyi ya da daha farklı olduğunu duymuş olmakla beraber teknik olarak bunun neden olduğunu bilmeyebiliyorlar. Bunun sebeplerini genelde soruyorlar. Menzil sorusu tabii ki çok geliyor. Şehir içinde ne kadar gider, şehir dışında ne kadar gider? Benim ofisim, evim şurada, işte aradaki kilometrede şu kadar hıza çıkıyorum. Acaba çok mu fark ettirir benim menzilimi gibi? Doğrudan aslında kullanıcının deneyimlemeden bilemeyeceği soruların cevaplarını arıyorlar. Bu da aslında bizim baştan bu işi kurarken, bu yola girerken ortaya koyduğumuz, öngördüğümüz ihtiyacın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bir aracı 5 dakika, 10 dakika ya da bir gün ya da bir saat test ederek anlamanız, deneyimlemeniz çok mümkün değil. Hele de elektrikli araç gibi çok farklı dinamikleri ve alışkanlıkları beraberinde getiren bir aracı deneyimlemek için, gerçek anlamda deneyimlemek için hayatınıza belli bir süre entegre etmeniz ve farklı durumlarını görmeniz lazım. Şehir içi, şehir dışı, hafta içi, hafta sonu, rutin günleriniz, özel günleriniz, yazı kışı, havanın sıcaklığı bile etki edebiliyor. Performansı etki eden çok farklı bir takım konular olabiliyor önceki kullandığımız araçlara göre. Dolayısıyla bunları görmeleri için bu yolda bir fırsat yaratmış olmanın da doğru olduğunu böylece teyit ediyoruz bu soruları gördükçe.
Anladım. 2040 yılına kadar işte analistler elektrikli otomobil satışlarının içten yanmalı motor araçlarını geçeceğini tahmin ediyor. Bu anlamda belki bu hedefler gerçekçi mi? Siz ne düşünürsünüz bu konuda?
Şöyle söyleyeyim, çoğu marka zaten 2025, 2026, 2028'den sonra tamamen elektrikli araç üretimine geçiyor. Bu sene pazar tahminlerinin üzerinde büyüyor hem Türkiye'de hem dünyada. Özellikle Avrupa markalarına ilave olarak Uzak Doğu markaları da işin içine giriyor. Dolayısıyla aslında ciddi bir değişim dönemine tanıklık ediyoruz. Aynı 2010'lu evet. yıllarda cep telefonlarında yaşanan şeyi şu an arabalarda yaşıyoruz. O anlamda heyecanlı bir dönem. Ben bu hedeflerin gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yurt dışına gittiğimde ya da markalarla görüştüğümüzde de gördüğümüz şey o zaten.
Yani bir de zaten bugün 2030'dan sonra Avrupa'da üretim de olmayacak galiba birçok ülkede.
Tabii hem üretim hem satış bitiyor. Yani 2030'dan sonra Avrupa'da, İngiltere'de elektrikli araç dışında araç satışına müsaade etmeyecekler. Dolayısıyla bu noktada ister istemez bu dönüşüm hızlanarak devam edecek. Mesela bir sürü şehirde Avrupa'da green zone'lar var. Oraya elektrikli olmayan arabayı park bile edemiyorsunuz. Yani girdiğiniz zaman green zone tabelası varsa oraya benzinli araçla giremiyorsunuz. İklim konusu çok gündemde zaten. İklimdeki bu global warming dediğimiz süreçte en önemli katkılardan biri otomobillerden geliyor. İki gün önce dünyanın ortalama sıcaklığı 17 derece oldu. Tarihteki en sıcak günü yaşadı dünya. Dolayısıyla hızlı bir müdahale gerekiyor. Devletler de bunun farkında ve hem teşvik veriyorlar hem bu süreci hızlandırıyorlar. Dolayısıyla ben bu hedeflere ulaşılabilir ve gerçekçi buluyorum dünyanın gündemini de takip ettikten sonra.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Peki yavaş yavaş sona geldik. Belki son sözleri alabiliriz. Hedefleriniz neler? Nasıl ilerleyecek? 2023 yılı nasıl başladı sizin için? Belki biraz bunlardan bahsederiz. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Şöyle, zaten planladığımız doğrultuda gidiyoruz. Startup kafasıyla yola çıktığımız için çok hızlı hareket ettik. Hani çok daha uzun sürede yapılacak işleri çok kısa sürede yaparak ilerliyoruz. Siteyi açalı 3 hafta oldu. Zaten bir haftası da bayramla geçti. Açıkçası gördüğümüz ilgiden ve gelen talepten memnunuz. Hem ziyaretçi sayımız, hem gelen talepler, hem de ilgi giderek artıyor. Bu noktada Türkiye'nin elektrikli araca geçiş sürecine katkı vermekten, müşterilerimize bu yeni deneyimi sunmaktan son derece mutluyuz ve yolumuza devam ediyoruz.
Harika. Yasemin, senden de son sözleri alalım lütfen.
Ben şunu söylemek isterim. Mehmet'in dediği gibi oldukça hızlı ilerledik. Birçok açıdan memnun olduğumuz bir noktada platformu açtık. Fakat tabii ki iyileştireceğimiz birçok şey var. Deneyimi mükemmelleştirmek istiyoruz. Yani bu markanın en temel değer teklifi zaten bu sürecin oldukça basit ve hızlı olması. Dolayısıyla bu anlamda kullanıcıya temas ettiğimiz her noktada bu değer tekliflerini öne çıkarıyor ve sağlıyor olmamız lazım. Bu yüzden de platformda yapacağımız mutlaka iyileştirmeler var. Bunlara odaklanıyoruz ve bir noktada Mehmet'in de belirttiği gibi yine en önemli hedeflerimizden bir tanesi en iyi çeşitliliği sağlayabilmek, geniş bir seçenek sunabilmek müşteriye. Dolayısıyla burada tedarik tarafında çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam edecek. Bu ikisine odaklanarak yakın zamanda çok daha da iyi bir noktaya geleceğimize de inanıyoruz. Doğru bir yolda olduğumuz konusunda inancımız gerçekten tam. Şu 3 hafta bize onu gösterdi. Çok da heyecanlıyız. Keyifli, güzel bir yolculuk.
O zaman ben sizleri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Takip etmeye devam edeceğiz. Belki yine bir yayın yaparız önümüzdeki dönem içerisinde. Belki önümüzdeki yıl. O zaman çok daha ilerlemiş olur. Elektrikli araçlar çok daha fazla yollarda olur. Ve platformun da birinci yaşını belki birlikte kutlarız.
Çok isteriz. Çok teşekkürler Aykut. Seninle yayın yapmak çok keyifli. İnşallah bundan sonra da başka yayınlarda bir araya geliriz.
Tamam, umarım. Görüşmek üzere. Çok sağ ol Yasemin. Çok sağ ol Mehmet katıldığınız için. Hedef Filo ile Değişik Kafalara. Tekrar buluşmak üzere.
Görüşmek üzere
Aykut. Hoşçakal.
Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile Değişik Kafalar sona erdi.